neredeyse adımız bile olmadığı için.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz başkente hoş geldiniz. Bugün Mevlid Kandili sevgili dinleyenlerimiz, İslam dünyası için çok önemli bir gün bugün. Tüm İslam aleminin bu özel ve güzel gününü, yani Mevlid Kandili'ni kutluyoruz bizler Hayatın Sesleri ekibi olarak. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar ve ben Nilgün Doruk yayınımızı sizlere ulaştıran Recep Özlem'le birlikte her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olalım istiyoruz. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz, yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram'daki sosyal medya hesaplarımızın da adları. Evet, Türkiye'nin Sesleri Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Artık yeter. Unutmak zor geçenleri, sevgi dolu o saatleri. Çıldırırdım belki sevinçten, bir gün bana dönsem geri. Her şey bitmedi, bitemez. Aşkımız kalmasın yarım. Mutlu günler geri gelsin. Ne olur hiç olmaz derler, yalvarırım affet beni. Unutmak zor geçenleri, sevgi dolu o saatleri. Çıldırırdım belki sevinçten, bir gün bana dönsem geri. Her şey bitmedi, bitemez. Aşkımız kalmasın yarın. Kalmasın yarım, mutlu günler geri gelsin. Ne olur hiç ayrılmayalım. Her şey bitmedi, bitemez. Aşkımız kalmasın yarım. Mutlu günler geri gelsin. Ne olur hiç ayrılmayalım. Her şey bitmedi, bitemez.
15.09'u gösteriyor. Türkiye'de saatlerimiz Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Hemen konuğumuzla tanıştıralım siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini. Psikolog Sayın Sakin Aykanat bizlerle birlikte.
Merhabalar,
hoş geldiniz. Evet, bugün yaşantımızla çevremize neler katıyoruz, bundan konuşacağız. Bir su damlası iken okyanusun da parçası olduğumuzun farkına varmanın güzelliklerinden, özelliklerinden evet. söz edeceğiz. Aslında kendiyle kaldıkça insan bir damla belki de değil mi bir toplum haline gelince bütünleşerek okyanus oluyor galiba.
Evet, ama tek başına olduğumuz için toplumu oluşturabiliyoruz,
evet.
okyanus olabiliyoruz. Birey olarak çok güçlüyüz, çok önemliyiz ki toplumu oluşturabilelim.
Evet. Öyle ve bakıyoruz. Tabii ki biraz daha küçükken ki edindiğimiz davranışlarla toplum içine girebilmekten bahsederek başlayalım
evet.
isterseniz.
Evet. Buyurun. Aslında geçen ayda konuştuğumuz bu farklılıklarımızın zenginliğiyle ilgili konuştuk. İnsanın toplumsal gelişimi ve insanlığın gelişimi aslında doğduğumuz andan itibaren eksikliklerimizle, birilerine mecbur bırakılmamızla ilgili, çaresizliğimizle ilgili bir gelişmişlik. Böyle olunca da aslında ne yapıyoruz? Farklılıklarımızla birbirimizi bütünlemeye çalışıyoruz. Aslında birimizde eksik olanı diğeriyle bütünlüyoruz. Diğerinde eksik olanı öbürüyle bütünlüyoruz. Ve böylelikle toplumun içinde birlikte yaşamak, işbirliği yapmak, birlikte bir şeyleri üretmenin de keyfini
farklılıklarımız zenginliklerimizdir diyoruz yani.
Ondan sonra zenginliğimiz evet. olmaya başlıyor ve sosyal hayat ve dünyadaki gelişimler aslında hep bu farklılıklardan
kaynaklanıyor.
Yani o
evet.
her su damlasının aslında belki su damlası olarak tam belirleyemeyebiliriz ama kar tanesi olarak düşünelim. Hı hı. Her kar tanesinin hepsi çok farklı.
Ve bu farklılıklarla aslında hayata anlam katıyoruz.
Evet.
Değil mi?
Evet ve güzellik
hı
hı.
Hayat bize değil biz hayata anlam katıyoruz.
Kesinlikle. Aslında onu bir bilebilsek ne katıyoruz hayata ve o kattığımız şey bir illaki bir şey katacağız zaten. Bir söz var çok severim hani değişim kaçınılmazsa neden iyiye doğru değişmeyelim diye.
Evet çok güzel gerçekten.
Yani zaten doğduk, büyüyeceğiz ve gelişeceğiz. Bu kaçınılmaz bir şey.
Hı hı.
Neden bunu katkıya dönüştürmeyelim?
Evet.
Neden çoğaltıp bırakmayalım?
O zaman birazcık bu katkılardan söz edelim isterseniz.
Hı hı. Yani şöyle katkı derken biz kendimiz olduğumuzda kendimize ne kadar katkı sunuyorsak topluma da o kadar katkı sunacağız.
Evet.
İnsan hep eksikliğine yöneliyor. Ve çocukken şöyle bir şey var. Ya yaptın mı en iyisini yapacaksın yoksa yapma. Şimdi Türk insanına baktığımız zaman hep işlerini ertelerler. Hep yumurta kapı meselesine
evet.
geliriz. Bunun hepsinin altında yatan şey budur. Yaptın mı en iyisini yapacaksın. Tamam da. Yapmadan en iyisini nasıl bulacağız ki?
Bir alan, yapalım bakalım ne çıkacak
tabii
ortaya.
Tabii ki bir alanda uzmanlaşmak için en az 10 yıl gerekiyor. Bir şeyi yapa yapa uzmanlaşıyoruz. Hı-hı. Yapa yapa ustalaşıyoruz. O zaman yaptın mı en iyisini yapacaksın değil de etki alanının gücünün yettiğinin en iyisini yapacaksın. 3 yaşındaki bir çocuk yapabildiğinin en iyisini yapacak. 5 yaşındaki, 10 yaşındaki, 20 yaşındaki yaptın mı en iyisini yapacaksın deyince bir belirsizlik oluyor. Kime göre, neye göre en iyisi?
En iyisi, evet. Şimdi tabii aslında o yaşlardan başlıyor. Sorumluluklar ve görevler
tabii
yüklendikçe,
ki.
Onları almaya başladıkça,
evet.
taşımaya başladıkça insanlar tabii daha iyisini yapmak için de çaba sarf
evet.
ediyorlar. O sorumlulukları yerine getirmek aslında.
Şimdi tabii ki öyle ama şimdi zaten bağımlı bir çocuk düşünün. Anne baba olmadan zaten tek başına hayatını sürdüremeyen bir çocuk. Ve bizim çocuğa yüklediğimiz şey yaptın mı en iyisini yapacaksın.
Hı hı.
Bu sefer ne oluyor? Öğrenilmiş çaresizlik oluşuyor.
Bu sefer yaptığım beğenilmezse korkusu
ve değeriyle eşleştiriyor.
Evet, evet.
Ve bir su damlası olarak kendini değersiz gördüğü için de kendini okyanusun içine bırakmak yerine tek başına kurumayı tercih ediyor.
Hı hı, evet.
Yani şu anda birçok insanın yaşadığı toplumdan uzaklaşıp yok
i̇şte
olma tehlikesi.
Onun için kendinle kaldıkça bir damlasın diye başlamıştım.
Evet, evet, evet. Ama damla olarak kalmıyor ne yazık ki.
Hı hı. Okyanusun içinde kaybolup gidiyor.
Evet, yani kuruyoruz.
Evet. Peki şimdi hayata değer katmak için insanların hayatını değiştirmekte, yaptığımız sorumlulukları yerine getirmekte ya da bir başkasını mutlu etmek de aslında motivasyonumuzdur.
Tabii
onu
ki
artırır değil
tabii
mi?
Tabii ki. Çünkü biz insanız ve sosyal ilişkilerle var oluyoruz. Birilerine katkı sunduğumuzda, birilerinin hayatına dokunduğumuzda da mutlu oluyoruz. Ama bizde ne varsa onu verdiğimiz için ancak verebildiğimiz için önce kendimize katkı sunmamız gerektiğini düşünüyorum ben.
Evet.
Ki biz kendimizi fazlalaştıralım. 5 ise bizim birimimiz ancak 5 verebiliriz. 3 ise 3 verebiliriz. E peki niye 10 olmasın? Bizim birimimiz 10 olsun ki 10 katkıyı sunabilelim.
Evet. Amaç birilerini mutlu etmek değil. Kendimiz
evet.
mutlu olduğumuz takdirde, kendimiz en iyisini yaptığımızı düşündüğümüz takdirde evet. bu karşısındakine de geçecektir
evet, yani
zaten.
Yani birileri için en iyisi değil.
Evet.
Kendimiz elimizden Hı-hı. gelenin en iyisini yapmak.
Evet.
Bir de uydu olmak değil, birilerinin uydusu haline gelmek değil. Hepimiz bir güneş olarak hı hı. güçlü olmak. Çünkü ışığımızı ne kadar geniş yayarsak o kadar gücümüz de artacaktır. Katkımız da artacaktır.
Evet. Şimdi birazcık da geçmişe bakmamak gerekiyor herhalde bu anlamda. Hayata devam edebilmek için, hayata bir şeyler katabilmek hı hı. için. Belki geçmişte yapılan yanlışlar var, geçmişte yapılan eksiklikler hı hı. var, geçmişte yerine tam olarak getirilmemiş sorumluluklar
evet.
var. Ama eğer buna bakarak hayata devam etmek istersek burada da bir sıkıntı ortaya
evet.
çıkabilir galiba.
İlerleyebilmek için geçmişten ders çıkarıp ilerlememiz gerekiyor. Geçmişi yok etmek gibi, yaşadıklarımızı
evet.
yok saymak gibi bir lüksümüz yok ki.
Hı hı.
Ama ben geçmişte yaşadıklarımdan şunu öğrendim deyip onu gelecekteki planlarımıza bir ışık olarak tutmak.
Evet.
Öğrendiklerimize katkı olarak sunmak ve geleceği yaşamak. O zaman zaten anı da yaşıyoruz. Anı yaşayanın geleceği oluyor ve geçmişten de keyif. Çünkü bugüne beni getiren geçmişim aslında.
Evet.
Geçmişi yok sayarak ilerleyemiyoruz.
Evet.
Ama ders alarak ilerliyoruz.
Ders alarak. Peki. Şimdi mutlu bir hayata sahip olmak, etrafımıza mutluluk saçmak bunlar da çok önem taşıyor herhalde bu anlamda baktığımızda.
Tabii her zaman mutlu olmak da mümkün değil.
Mutsuzluğumuz da mı yansımalı o zaman?
Tabii ki duyguların hepsinin bir anlamı var. Hayatımıza bir katkısı var aslında.
Evet.
Duygularımızın. Yani şöyle düşünelim. Çok üzücü bir olayda mutlu olmak akıl sağlığımızın yerinde olmadığını gösterir.
Evet.
Yani oysa bizde öyle bir yanılgı var. Çok özür dilerim.
Estağfurullah tabii havaların... bir anda soğumasıyla ne yazık ki
evet.
hepimiz zaman zaman yaşıyoruz.
Evet.
Geçmiş olsun.
Sağ olun. Şimdi mutluluğun
evet.
mutluluğun keyfini birazcık daha çıkarmak. Evet. Mutlu olunacak şeyleri tamamıyla dibine kadar yaşamak ama mutsuzluğu da göz ardı etmeden.
Hı hı.
Bu sefer ne oluyor? Sanki mutsuz olduğumuzda hayatın dibine iniyormuşuz gibi. Hayır değil. Hayatın bir gerçeği mutluluksa zıttı var mutsuzluk. Sevinç varsa üzüntü var. Aynı şekilde. Hayat hep tersiyle, zıttıyla anlam kazanıyor. Kutupları öyledir ya. Artı
evet.
varsa eksinin anlamı.
Hı hı. Evet. Evet, buyurun.
Evet.
Peki. Peki şimdi nasıl güçlü hale getirebiliriz peki tüm bunları?
Tüm bunları güçlü hale getirmenin en önemli noktalarından birisi yaşadığımız her şeyi oluruna bırakmak. Yani şöyle oluruna bırakmak. Bugün elimden gelen bu kadar. Ben bugünkü deneyimimle, bugünkü varoluşumla bunu yapabiliyorum ancak. Bunu ama dibine kadar yapıp ondan sonra da niye olmuyor diye değil. Bugünlük bu kadar, ancak bu kadarını yapıyorum. Kendimizle barışık hale gelip yarın belki daha iyisini yapabilirim. Ama önce onunla bir hazmetmemiz lazım onu.
Evet, ama ancak bu kadarını yapabiliyorum deyip bırakmak da ne kadar doğru? Belki biraz daha üste çıkabiliriz.
Onu o an değil.
Sonrasında
o an değil. Yani evet. O gün elinden gelenin en iyisini yapacaksın zaten. O çabalayacaksın. Benim elimden gelen bu kadar canım, yatmak değil. Çaba her zaman var.
Evet.
Ama bir de neden olmuyor deyip kendimizi çok zorladığımız anlar vardır. Hayır, o gün orayı bırakmak gerekiyor. Olduğu kadarını bırakmak gerekiyor. Sonra hani biraz önce de geçmişimizden evet. ders çıkarmak. Sonra çünkü olayların içindeyken objektif olamıyoruz.
Evet.
O anki duygularımız bizi yönetebiliyor. Ama olayın dışına çıktığımızda, şöyle bir baktığımızda neden olmadığını şimdi anladım. Şimdi bir dahaki sefere bunu da yaparsam daha iyisi olur. Sürekli kendimizi değerlendireceğiz ve gelişmenin yollarını arayacağız. Başka çaremiz yok ki. Hep böyle. Şimdi ben bugün bu konuşmayı yapıyoruz. İkimiz de sohbet ediyoruz. Ama ben bunu dinlediğimde keşke şunu da söyleseydim. Keşke bak burada bu da söylenebilirmiş. Evet, söylenebilir. Ama anın içindeyken onu görmediğimiz bir şeyi nasıl yapacağız ki?
Evet.
Onun için
bir sonrakine belki.
Evet, o... keşke ah dememek gerekiyor. O enerjimizi
tüketiyor
evet. ve yaptığımız güzel şeyleri de göremiyoruz. Hani güçlenmek dedik ya, evet. bir su damlası olarak güçlü olacağız ki o okyanusun içinde de her birimiz birbirimize katkı sunacağız. Keşkelerimiz olacak tabii ki hayatta, ama şimdi ne yapabilirim? Ben bir dahaki konuşmayı nasıl yönetebilirim? Neler yaparsam kendimi de tatmin edebilirim? Seyirciye ya da dinleyiciye de katkı sunabilirim.
Ve böyle etki alanımızı da genişletmiş oluyoruz.
Bugün bu kadar yapabiliyorsam geçmişi değerlendirerek yarın bu kadar ve böylelikle
büyüyecek. Tecrübe diyebiliriz tabii o zaman ki, değil mi? Tabii yaşadıklarımızın tabii tecrübesi.
Tabii ki işte uzmanlaşmak dediğimiz, ustalaşmak evet. dediğimiz şey zaten bu.
Evet. Yaşla da ilgisi var tabii ki.
Yaşla da ilgisi var. Tabii ki 10 yıl en az geçmesi gerekiyor. evet. Ama bir söz vardır, çok severim. Daha önce de kullanmış olabilirim. Zaman sadece armutları olgunlaştırır, insanları değil diye. Yani geçmişten evet. ders alamazsak zaman da bizi ne yazık ki olgunlaştırıp ustalaştırmayabiliyor.
Doğru söylüyorsunuz. Evet. Şimdi o zaman tabii ki bu ortaya çıkan zenginliklerimiz, az önce de bahsettiğimiz evet. daha önceki programlarımızda da sözünü evet. etmiştik. Farkındalıklarımızı o zaman zenginlik olarak göreceğiz. Eksiklerimizi de biraz görmezden geleceğiz bu anlamda baktığımızda.
Yani eksikliklerimizi göreceğiz. Ama kaynaklarımızın da farkına varacağız. Biz kaynaklarımızı yok sayıyoruz. Sürekli eksikliklerimize odaklandığımız için zaten çaresizliğe düşüyoruz. Oysa içimizde o kadar çok kaynak var ki biriktirdiğimiz. O kaynaklarla o eksikliklerimizi zaten giderebiliriz.
Evet.
Biraz önce dediğim gibi o kaynaklar değişimimizi sağlayacak. Ve değişmek kaçınılmazsa neden iyiye doğru değişmeyelim'i sağlayacak o kaynaklar. Ama o kaynağı yok sayıp da sadece eksikliğe odaklandığımızda hep dibe çöküyoruz.
Evet, o zaman şunu da unutmamamız gerekiyor ki hayat bize değil, biz hayata anlam katıyoruz diye. Bugünü de böylece noktalayalım. Eklemek istediğiniz bir şey varsa
bir
buyurun.
Bir söz var çok hoşuma gidiyor, onu da söyleyeyim. Lütfen sadece buyurun. En iyi şakıyan kuşlar ötseydi ormanlar çok sessiz olurdu diyor.
Çok güzel bir sözle noktayı koymuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz.
Mahkum etmeyelim.
Etmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sakin Aykanat.
Ben
sağ olun,
teşekkür
var olun.
Ediyorum. Sağ olun.
Hayatın Seslerindeki konuğumuz psikolog Sayın Sakin Aykanat'tı. Konuğumuzu teşekkürlerimizle uğurluyoruz. Saat 8'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi Fransa'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Aslı Ulusoy Panlutti var. Hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Düşünen Adam heykeli Bakırköy Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'nde de var. Evet. Ülkemizde çok iyi tanınıyor Rodin. Rodin'le ilgili bir etkinlik var. Fransa'da ölümünün 100. yıl dönümü nedeniyle Rodin Müzesi'nde. Şimdi bu etkinliklerden söz eder misiniz bize? Nedir etkinliklerle ilgili aktaracaklarınız? En çok ilgi çeken neydi?
Şöyle söyleyelim, Fransızların Özgü'yle adını andıkları bir heykeltıraş Auguste Rodin. Ve Rodin'in ölümünün 100. yıl dönümüydü 2017. Bu nedenle çok büyük bir etkinlik serisi hazırlandı. Bunların arasında kitap basımları vardı. Bunların arasında belgesel ve kurgu film yapımları vardı. Ve bunlardan bir tanesi ise heykeltıraşın ölüm yıl dönümü olan 17 Kasım günü gerek Fransa Paris'teki Rodin Müzesi'nde gerekse Meudon Müzesi'nde, yine bir Rodin Müzesi'dir orası, kır evidir sanatçının, açılmış olan, çok daha önce açılmış olan müzelerde yapılan anma etkinlikleriydi. Ben Paris'teki müzede olan biteni izledim. Basın sorumlusuyla konuştum. Şöyle ki 17 Kasım günü Paris'te yapılan etkinliklerden bir tanesi Rodin'in eserleri yanı başında Rodin Lisesi, Paris Rodin Lisesi öğrencilerinin okumuş olduğu şiirlerdi. Bu şiirler ilginç çünkü Octave Mirbeau isimli çok büyük bir şairleri var Fransızların ve Rodin'in çok büyük destekçisi, çağdaşı, arkadaşı ve dolayısıyla çocukların bunları tiyatral bir havada okuması ziyaretçileri çok etkiledi. Çocuklarla küçük birer söyleşi de yaptım. Böyle cıva gibi yerinde duramayan tiyatro aşığı küçüklerdi. Ve eserleri tanıyorlar Rodin Lisesi'nde okudukları için. Ancak şiirleri çok iyi bilmiyorduk dediler. Ve çok çok keyifli bir atmosfer yarattılar. Onun dışında yine çok güzel konserler verildi. Çeşitli eserlerin yanı başında konserler gerçekleştirildi. Başta Parisliler olmak üzere. Çünkü şu anda biliyorsunuz kış ayları dolayısıyla düşük sezon. Paris çok kalabalık değil. Ama bununla birlikte olaydan haberdar olan yabancı turist de. Çünkü Rodin Müzesi'ni burada ziyaret edenlerin toplam sayısının %70'ini zaten yabancı turist oluşturuyormuş. Bunu da basın sorumlusundan öğrendim. Onlar da ilgiyle izlediler bu etkinlikleri. Yine şunu söyleyelim, aslında demin de söylediğim gibi 2017 yılı boyunca Rodin anısına yapılan bir seri etkinliğin küçücük bir parçasıydı. Bizim o gün anma günü olarak seçilen ölüm yıl dönümünde gördüklerimiz. Rodin konulu filmler ile bir kurgu filmi çekildi dedik. Onun dışında burada Fransız postası Rodin pulları bastı. Yine onun dışında burada Fransız darphanesi Rodin ve Düşünen Adamı 2 eurolara aktardı. Dolayısıyla bir çeşit şenlikti aslında Fransa'da 2017 yılı başından beri yaşananlar. Yine Düşünen Adam'a dönmek istiyorum ben. Çünkü 1950'lerde bizim de dikkatimizi çekmiş. Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimi çok ilgilenmiş eserle ve bir kopyasını, reprodüksiyonunu yaptırmış ki dünyada bunun örnekleri var. Sadece Türkiye'de yapılmış bir şey değil. Ve bizde o dönemde bayağı bir gündeme gelmiş. Bugün hala yerinde, bahçede duruyor mu doğrusu bilmiyorum. Yakın zamanda Türkiye'ye geleceğim ve açıkçası merak ettiğim bir şey. Gidip bakmak istiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. İlk sergilendiğinde 1906 yılında Paris'teki anıt mezar Pantheon'un önünde sergilendiğinde kıyamet kopmuş. İlkel bulmuşlar. Her türlü hakareti etmişler eleştirmenler. Ancak çok kısa süre sonra Fransa'nın sembolü haline geliyor eser. 1993'te yakın zamanda Çin'deki Tiananmen Meydanı'nda, 2003'te Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda, yine 2007'de Roma'da sergilenen Düşünen Adam, zannediyorum bugün Rodin dediğimizde, Auguste Rodin heykeltıraş dediğimizde dünyada ilk akla gelen eser. Son olarak şunu söyleyelim, konuyla ilgili olan arkadaşlarımız, dinleyicilerimizin bakabilmesi için 2017 Rodin'i anma etkinlikleri www.rodin100.rodin diye yazılıyor bu arada, rodin100.org adresinden Fransızca ve İngilizce olarak takip edilebiliyor.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Aslı Ulusoy Pannuti. Şimdi Fransa'yı kahveyle tanıştıran Osmanlı elçisi ile ilgili bilgilerin yer aldığı Paris Kafelerinin Sıra Dışı Tarihi adıyla yayınlanan bir kitap var. Kitabı bize birazcık tanıştırır mısınız, anlatır mısınız lütfen yazarıyla ve kitapla ilgili notlarınız neler olacak?
Evet, şimdi şöyle ki Fransa'da bir kültür gazetecileri derneğine üyeyim. Ve bu gazeteci derneği ki Fransa çapındadır, sadece Paris'te sınırlı değildir, zaman zaman basın toplantıları yapar sadece üyeleri için. Dolayısıyla Gérard Le Tailleur'le bu vasıtayla tanıştım. Gérard Bey çok güzel bir kitap yazmış. Başlığı dediğiniz gibi Paris Kafelerinin Sıra Dışı Tarihi. Ve bu toplantılarda hep çok ilginç bir şey olur. Geçenlerde bir Fransız gazeteci arkadaşım da söyledi. Osmanlı ataların seni hep bir yerlerde buluyor dedi. Çok doğru. Anlatılan, söz konusu edilen konular arasında mutlaka küçük bir anekdot, ilginç bir hikaye çıkıyor. O akşam da öyle oldu. Bu Kafeler Tarihi kitabını anlatırken Gérard Le Tailleur bana da bakarak, çünkü Türk gazeteci olduğumu biliyordu, bana da bakarak çok güzel bir anekdot anlattı. Kitapta da uzun uzun yer verdiği. Şöyle ki gerek yakın çevresindeki kaynaklardan bakarak gerekse arşivlere girerek kitabı oluşturmuş. Arşivlerden edindiği bilgiler doğrultusunda Fransa'nın kahveyle nasıl tanıştığını şöylece anlatıyor. Aslında küçücük bir alıntı yapmak istiyorum. Çünkü hikayeyi çok çok hoş anlatmış. Şöyle ki Osmanlı elçisi Süleyman Ağa buraya gelip 14. Louis'i, Fransızların Güneş Kral adını vermiş olduğu 14. Louis'i ziyarete 1669 yılında gelir Versailles Sarayı'na. Ve Versailles Sarayı'nda yapmış olduğu bazı yorumlar kralın çok hoşuna gitmez. Onlardan bir tanesi, Osmanlı Sultanı'nın sarayı sizinkinden çok daha güzel, çok daha gösterişli olur. Dolayısıyla çok hoşa giden bir giriş yapmaz. Ama bununla birlikte Osmanlı ülkesinden gelen misafirlerin hoşuna gitmesi için gereken her türlü tedbir alınır. Mesela kalacakları oda sarayda çok güzel daireler içerisine yerleştirilir. Ve bu daireler, odalar tamamen Doğu usulü, Osmanlı usulü döşenir. Yani koltuklar, sandalyeler dışarı çıkarılır. Onun yerine şık, kalın, yumuşak halılar ve yastıklar yerlere yerleştirilir. Çünkü bilirler ki Osmanlılar koltuğa değil, yere bağdaş kurarak oturmaya bayılırlar. Dolayısıyla bunlara çok özen gösterilir. Ve şık servisler içinde, şimdi iyi dinleyin, şık servisler içinde misafirlere simsiyah bir likör ikram edilir. Köleler tarafından. Bu simsiyah likör dedikleri Türklerin favori içeceği kahvedir. Ve kitapta çok hoş anlatıyor Le Tailleur bu hikayeyi ve arkasından şöyle ekliyor. Böylece kahvenin Fransa'ya girişi resmi olarak gerçekleşmiş olur. Gelelim kahvenin genel hikayesine. İlk olarak 15. yüzyılda Yemen'de ortaya çıkıyor. Sonra Türklerin çok sevdiği bir içecek haline geliyor diye belirtiyor yine de Le Tailleur kitabında. Ve 14. Louis ve saray erkanı bu siyah likörü pek sevmiyorlar. Zannediyorum girizgahtan çok hoşlanmıyorlar. Evet. Sizin sarayından çok daha güzel bizim sarayımız girizgahından. Ve çok sevmiyorlar ama bununla birlikte iki Ermeni'nin dikkatini çekiyor. Oradaki saray erkanı içinde bulunan Maliban ile Pascal. Ve onlar 1672'de Paris Saint Germain fuarında İstanbul Kahve Evi'ni açıyorlar. Ve Parisliler hemen ilgileniyor. Ve bu arada uluslararası bir ortam orası, bir fuar. Dünyanın her yerinden geliyorlar. Başta Parisliler, yabancı ziyaretçiler de bu kahve eviyle hemen ilgileniyorlar. Ve kahve içilip de yanında pasta yenen mekan anlamında ilk bugünkü anlamdaki kafe ise Sicilyalı Procopio, Francesco Procopio tarafından açılıyor ki bugün hala açıktır orası. Procop isimli bu mekan ilk açıldığında Türk kahvesinin Sicilya tatlılarıyla yan yana sunulduğu mekandır. Ve böylece Parisliler ilk kez daha öncesinde sadece alkollü içecek içmeye gittikleri ve kafe adını vermedikleri mekanlardan bambaşka yepyeni bir mekanla tanışıyorlar. İlk kez kahve içmeye ve yanında da Sicilya tatlıları yemeye, bir de bu çok önemli bir detay bizler için, hele bir de turist rehberiyim dolayısıyla çok güzel hikaye. Parisliler ilk kez bu Procopio sayesinde, Sicilyalı Procopio sayesinde dondurmayla tanışıyorlar. Kahve, dondurma, çeşitli Sicilya tatlıları. Bunlar bir araya gelince inanılmaz ilgi görüyor. Ve arkasından bulunduğu mekan harika. Nedir? Karşısında Procopio'nun, hemen karşısında Fransız tiyatrosu var. Oranın oyuncuları, seyircileri, gazeteciler, yazarlar akın akın mekana gelmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bir anda bütün Paris, hatta yayılaraktan Fransa kahveyle tanışmış oluyor ve bir sürü doktor bu tırnak içinde çok zararlı içeceği, tehlikeli içeceği sünger gibi çekmenin zararları başlıklı yayınlar yapsalar da 14. Louis döneminde Paris'teki kafe sayısı 300'ü buluyor. Ve şöyle söyleyeyim.
Kitapta tüm bunları okuyabiliyoruz tabii.
Çok hoştur o çünkü. Lothair kitabında söz etmemiş. Nedenini bilmiyorum, söz etmemiş. Ancak benim bildiğim çeşitli kaynaklardan, gerek Fransız gerek Türkçe kaynaklardan okumuş olduğum bilgiler doğrultusunda çok tatlı bir hikaye daha vardır. 14. Louis çok öfkelendiği için, Güneş Kral çok öfkelendiği için Osmanlı elçisine Molière'e, tiyatro yazarı Molière'e siparişte bulunur. Der ki, bu Osmanlı elçisiyle alayda ettiğin bir oyun yaz bana. Kibarlık Budalası. Ve Kibarlık Budalası'nın bir bölümünde Süleyman Ağa'ya çok kızdığı belli olan bir sahne vardır 14. Louis'nin. Doğulu, ince zevk sahibi olduğunu iddia eden bir elçiyle inceden inceye alay edilir.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Aslı Soypan Nuti. Aktardıklarınız çok ilginçti gerçekten. Yine birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Sağ olun, var olun.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Hoşçakalın.
Dönmezsin bir daha geri, delisin. Ah peşimde rüzgar, ne yağmurlar dost, ne bir kıyı var, deliyim. Ah düşlerim kaldı, yalnızım düşlerim kaldı, deliyim. Kime sorsam dönüşüm yok, nereye gitsem var. Yelkenimde deli rüzgar, her yanım tuz, deliyim.
Sihirli Sözcükler. Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Şöyle çaylarınızı alın, koltuklarınıza yaslanın. Konuğumuz dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür
ederim. Şimdi bugün 40 yıl hatırlı kahvenin yerine almış muhabbetin vazgeçilmezlerinden çaydan söz edeceğiz. Evet. Ama az önce sevgili Aslı Ulusoy Panduti ile konuşurken kahveyle, şimdi kahvenin yerini almış dedik. Türk edebiyatındaki çaydan söz edeceğiz. Çünkü şiirlerimize, hikayelerimize, anlatılara, anılara o kadar çok şeye yansımış ki değil mi?
Bir şairin dediği gibi çay kendi demlenirken sohbeti de demlermiş. O yüzden şairlerin ve yazarların hem yazarken hem de aslında okurken en yakın dostu çay. Kahvenin de öyle bir yakınlığı var. Ama çay gibi değil. Kahve biraz daha, nasıl söyleyelim, üretkenliğin yoğun olduğu yazarlık türlerinde çok tüketiliyor. İşte senaristler hızlı yazmak ve uzun süreli çalışmak durumundalar. Onlar daha kahveden yana olurlarmış. Ama şairler ve roman ve öykü yazarları daha çok çaycılar.
Yani ince belli bardaklar edebiyata izlerini bırakmışlar.
Can Yücel'in öyle bir dizesi var. Evet. Hatta diyor bu ince belli de unutmak mümkündü ama şu çay bile ince belli bardakla gelmeseydi diye sevdiğine nazirede bulunmuş. Çay tabii bizdeki gelişi kahveden çok sonra. Ben şaşırdım bunu öğrendiğimde. Çok eskiden beri çay içildiğini sanırdım. Çünkü çok çaycıyızdır. Yabancılar Türklerle tanıştıklarında buna çok şaşırırlar hatta. Biz her ortamda çay içebiliriz. Günün her saatinde çay içebiliriz. 19. yüzyılda gelmiş çay ülkemize. Sultan II. Abdülhamit döneminde Bursa'da üretmeye çalışılmış. Ama başarısız olunmuş. 1924 yılında bugünkü artık bir dünyada marka değeri olan Rize'de üretildiğinde Japonya'dan gelen fidelerle dünyaya biz Rize çayını kazandırabilmişiz. Çayın bizim kültürümüzdeki yeri tartışılmaz. Ancak yazarlar açısından baktığımızda elbette türlü türlü içkisi içeceği var bu işin ama çay her kesimden insanın her ortamda kendisine dost olarak şiirinde, öyküsünde dile getirdiği bir kişi neredeyse edebiyatımızda, onu söylemek yerinde olabilir.
Evet, Cezmi Ersöz şey demiş, çay henüz bir şey bitmedi demektir demiş.
evet. Devamlılığı
pek çok şeyin başlangıcı aslında.
Dünya edebiyatında da çayın yeri çok ağır. Hatta bizden çok daha keskin kuralları var. Örneğin belli yazarlarla belli yazarların kitaplarını okurken belli tür çayların içilmesi gerektiğini düşünüyorlar İngilizler ve Almanlar. Örneğin Rilke okurken Almanlar için özel bir cins Çin çayının tüketilmesi makbulmuş. Biz o kadar değiliz, seçkinci değiliz. Bizde belki
çay olması yeterli.
Çay olması yeterli. Bizde belki şairin, yazarın nasıl baktığına biraz eğilmek çayın nasıl bir kişilik kazandığını görmemizi sağlar. Belki en etkili sözlerden biri Oğuz Atay'ın sözü. Biz çayın yalnızlığa iyi gelen tarafını da severiz demiş Oğuz Atay. Bugün belki işte sosyal medyada da çok paylaşılan bir söz. Ama anlamı değişmiyor. Hakikaten çayın yalnızlığa iyi gelen bir tarafı var. Çay içmenin de bizde adı konulmamış bir ritüeli var. İki kişinin yan yana durup çay içmesine çok alışık değiliz. Bizde çay sohbetin de zemini.
Evet.
Sait Faik'in Semaver adlı bir öykü kitabı var. Orada bir öyküsünde şöyle bir ifadesi var Sait Faik'in. Diyor ki, hiçbir kahvaltı simitle çayın yerini tutamaz. Hatta ballı reçelli kahvaltılardan sonra otomobiline binip gitmeyen insan varsa öyle üyelerine kızılır kahvaltının. Yani eğer böyle çok zengin bir kahvaltı yapıyorsanız ondan sonrası artık biraz keyiftir. O kişi keyif ehlidir. Evet.
Oysa çay ve simitle kahvaltıdan sonra çalışmak, yorulmak, dinlenmek vardır. Yani çay ve simitle yapılan kahvaltılar aslında çalışan insanın halidir. Hatta diyor ki öyküsünde, simit biraz göz doldurur, çayı kenarda bırakırmış gibi gelse de ikisinin dostluğunun arasına siz giremezsiniz. Ve eğer simit olmazsa çayın tadı kaçar. O yüzden çay ve simitle yapılan peyniri hatta kaşarı yanına yakıştırabiliyorsanız ne âlâ. Ama çay ve simitle yapılan kahvaltılar hakikaten üretebilen, işe yetişecek olan, derdi olan insanın kahvaltısıdır demiş. Yine bir başka yazarımızın çaydanlık hikayesinde Sabahattin Ali'nin, çaydan da zarar geldiği görülmüş mü diye bir hikaye kahramanının çıkışı var. Hikayede bey babaya diyorlar ki, doktor diyor, artık çay içmeyeceksin, çay sana zarar veriyor. Hiç hoşlanmıyor bu sözden. Kahraman diyor ki, doktor mu bunlar? Ben onlardan iyi anlarım bu işlerden. Çaydan da zarar geldiği görülmüş mü? Koyun şuradan iki tane demli.
Çek bir çay, tavşan kanı olsun.
Bizdeki karakter hali, yani karakteri besleyen halini burada görmek mümkün. Çay içilebilirliğinden yola çıkarak aslında bir duruşu göstermiş Sabahattin Ali bize. Bizde mesela 1879'da ilk defa Çay Risalesi diye bir kitap basılmış.
İzzet Efendi.
Evet, İzzet Efendi'nin. Çay Risalesi başlı başına işte çayın yararlarından, nasıl demleneceğinden, nasıl yetiştirileceğinden bahsediyor. Biraz geç buluşmuşuz evet, ama yakın bir kucaklaşma yaşamışız biz çayla. Öyle de devam ediyoruz. Bir Fransız dostumuz çay içmeyi çok sevmişti Türkiye'deyken. Ailesi de geldiğinde çok sevmişler. Kısa bir seyahatleri vardı. Buradan epeyce bir çay ve çaydanlık alıp Fransa'ya gitmişler. Fakat nasıl demleyeceklerini bilememişler. Üstüne sıcak su koymuşlar, olmamış soğuk, çünkü kaynatmamışlar, demlememişler. Hı hı. Bizim gibi soğuk su koymuşlar, olmamış, işte ikisine birden çay koymuşlar, olmamış. O zaman herhalde internet de çok etkili değildi. Buradan birilerine ulaşıp tekrar sormuşlar, biz bu çayı nasıl demleyebiliriz diye. Bizim çay demlememiz, dediğim gibi biz çok kurallı, çok ritüelle hareket etmiyoruz, ama yine de yaptığımız işin bir dile gelmeyen kuralcı tarafı var ve Türk çayının da hem demlenmesi, hem bardağı, ince beli, hem tüketilme hali çok güzel bir kültür ögesi bizim için. Hı hı. Şimdi. Yine Murat Menteş'in, ki ben çok severim kitaplarını, bir kitabında şöyle bir cümlesi var. Her gülümseyişinde tüm ülkeye çay ısmarlayayım istiyorum.
Ay, çok güzel.
Seninleyken bir yudum çay zenginleşmiş uranyum gibi enerji veriyor bana demiş yazar.
Gerçekten çok güzel. İşte sohbetle evet, güzel, evet. Muhabbeti artırıyor değil mi?
Yine bir diğer dize şöyle. Seni çay içerken izlemek, seni demlerken çayı görmek, kimseler inanmasa da düpedüz sevaptır demiş Alper Gencer. Çayın rengi ne kadar güzel, sabah sabah açık havada, hava ne kadar güzel, oğlan çocuk ne kadar güzel, çay ne kadar güzel demiş Orhan Veli. Ve yine biraz önce söylemiştik, Can Yücel, anılarda kalırdı belki de o zamanla o ince bel, namussuz çay bile ince belli bardakta verilmeseydi eğer demiş. Şairin ve yazarın kendini ifade etmesi için de çay bir araç. Ve bizim için günlük hayatta bu şairlerin ve yazarların ürettiklerini okurken, dinlerken de çay bizim en yakın yardımcımız, yanımızdaki dostumuz. Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen, demlikte nefesin, bardakta gamzen, sızılarım diner, uyur dertlerim, çayı sen demlersen demiş Cemal Süreyya. Yine yabancı bir yazarın, özellikle Goethe'den bahsetmemiz gerek çaydan bahsettiğimiz zaman. Goethe belki de çaya en fazla iltifat eden yazarlardan biri. Öylesine ki kendisi ve eşi çay ikram ederek ya da etmeyerek sosyete içerisinde, topluluk içerisinde bir şeyi boykot etmek ya da bir tavır göstermek, hı hı, halini benimsetmişler. Çay insanın dilini çözer demiş Goethe. Fakat hepten de kayıtsız kalmasına, kuralları aşmasına da izin vermez diğer içecekler gibi. O yüzden hem dilini çözer hem sohbet edip karşınızdakine kendinizi beğendirmenizi sağlar. Ama kurallara da sadık kalmanıza yardım eder.
Evet.
Bir sözü daha var söyleyeyim. Çay masası kalpten kalbe muhabbetin yeridir demiş Goethe.
O zaman o muhabbeti dinleyicilerimiz sürdürmeye devam etsinler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatın Sesleri bitiyor ama programlarımız var. Çaylarını aldıkları takdirde bizler her daim sohbetle yanlarındayız. Çok teşekkür ediyoruz
ben
sevgili
Elifernel
Kutlat'a. Sağ olun, var olun.
Sağ
haftaya
olun.
Yine birlikte olacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de sonuna geldik. Hayatın Sesleri'nin Feray Uzgül, Şenay Vaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi ve ben Nilgün Doruk sundum. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özden ulaştırdı. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.